Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Sosyal Hizmet Yönetimi. Sayfa 205. Ünite 1. Sosyal Hizmet Yönetimine giriş. Ara sınav 5 veya 6, dönem sonu sınavı 1 veya 2. Yönetim, yönetici, örgüt, yönetimin işlevleri, yeterlilik, yönetsel beceri. Örgüt kavramı. Örgüt, belirlenmiş amaçları ortak çaba harcayarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, gerekli araç, gereç, malzeme, yer ve tesisle donatılmış olan ve her birinin görev, yetki ve sorumluluğu belirlenmiş kişiler ve gruplardan oluşan yapıdır. Örgüt, insanlardan oluşan bir topluluk olmakla birlikte, gelişigüzel bir şekilde bir araya gelen insanlardan oluşan bir topluluk değildir. Örgütü bu şekilde oluşan bir topluluktan ayıran 3 önemli özellik bulunmaktadır. Bunlar, 1. Topluluğun oluşum şekli ve nedenleri, 2. Bir araya gelen insanlar arasındaki ilişkilerin yapısı, 3. Bir araya gelen insanlar arasındaki amaç ve değer paylaşımı. Örgüt türleri. 1. Örgütler oluşum şekline göre. Doğal örgütler, toplumsal ilişkilerin yapısının duygusal bir nitelik taşıdığı, inanç ve değer paylaşımının güçlü ve oldukça belirgin bir görünüm taşıdığı, sosyal ve psikolojik nedenlerle kendiliklerinden oluşan örgütlere denir. Biçimsel örgütler, toplumsal ilişkilerin ussal bir nitelik taşıdığı anlaşmalara dayanan ve açıkça tanımlanmış yükümlülüklerle şekillenen, inanç ve değer paylaşımının göreli olarak zayıf ve belirgin olmadığı, planlı ve amaçlı bir biçimde bilinçli olarak oluşturulan örgütlere denir. 2. Örgütler gereksinimlere göre, mal örgütleri, toplumun gereksinim duyduğu malları üreten örgütlerken, hizmet örgütleri de toplumun gereksinim duyduğu hizmetleri yerine getiren örgütlerdir. Hizmet örgütleri çoğunlukla kamu kuruluşlarıdır. Sağlık, eğitim, bayındırlık gibi devlet hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar. Güvenlik örgütleri, devletin savunma ve güvenlik görevini yerine getirmek için kurulmuş, savunma, kolluk, koruma gibi hizmetleri yapan örgütlerdir. Meslek örgütleri, bir meslekten, bir iş yerinden, bir çalışma alanından ya da aynı tür üretim yapan kişilerden oluşan örgütlerdir. Aracı örgütler, üretim örgütleri ile tüketici arasında ilişki kuran, depolama, pazarlama, reklam gibi hizmetleri yapan örgütlerdir. 3. Örgütler yapılarına göre mekanik örgütler, dış çevreleri pek değişken olmayan, girdileri çıktıları çok değişmeyen, kendilerine dış çevreden tehlike beklemeyen, bürokratik bir niteliğe sahip örgütlerdir. Organik örgütler, dış çevreleri çok değişken olan, girdileri çıktıları sürekli olarak değişen örgütlerdir. 4. Örgütler amaçlarına göre ekonomik amaçlı örgütler, insanların gereksinimlerini karşılayan tüm mal ve hizmetleri üreten, onlara sunan ve kullanım sürekliliğini sağlayan örgütlerdir. Siyasi amaçlı örgütler, sahip olunan tüm toplumsal kaynakların kullanım kararlarını oluşturmaya ve uygulamaya çalışan, bu süreçte gerçekleştirilen yönetsel etkinliklerde yer alan, başka bir deyişle doğrudan iktidar arayışına olan ve iktidarı etkileme amacı güden örgütlerdir. Sosyal ve kültürel amaçlı örgütler, toplumsal yaşamın düzenliliğini sağlayan, toplumsal yapının korunmasını, toplumsal yapının çeşitli parçalarının bir arada tutulmasını, toplumsal yapıdaki değişmenin hızlandırılmasını ve yön değiştirmesini, toplumsal yapının sürekliliğini amaçlayan örgütlerdir. Yönetim, örgüt amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir biçimde ustalıkla uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümüdür. Yönetim kuramları. 1. Klasik yönetim kuramı. Klasik yönetim kuramı, işletmenin biçimsel yapısını kendisine inceleme ve araştırma sahası olarak alan, örgüt konusunda ortaya çıkan ilk yönetim kuramıdır. Klasik yönetim kuramına göre örgüt, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak düşünülmekte, mevcut kaynaklardan azami düzeyde yararlanılarak örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi ön plana ele alınmaktadır. Klasik yönetim kuramı adı altında 3 ayrı yaklaşım bulunmaktadır. Bilimsel yönetim yaklaşımı. Bilimsel yönetim yaklaşımı çalışanların daha iyi organize edilmesi, eğitilmesi ve güdülenmesiyle onlardan en yüksek düzeyde verim alınabileceği ilkesine dayanmaktadır. Yönetim süreci yaklaşımı, bilimsel yönetim gibi verimlilik ve rasyonellik fikrine dayanır. bürokrasi yaklaşımı, verimlilik ve rasyonelliği öne çıkarmakta ve örgütü çevresinden soyutlanmış bir kapalı sistem olarak ele almaktadır. 2. Neoklasik yönetim kuramı. Neoklasik yönetim kuramı ilk kez çalışanları insan olarak araştırıp sosyal insan kavramını ortaya koyan ve insan unsurunu ön plana çıkaran bir yaklaşımla klasik yönetim kuramının kavramlarına yeni kavramlar eklemiştir. Neoklasik yönetim kuramı adı altında iki ayrı yaklaşım bulunmaktadır. İnsan ilişkileri yaklaşımı, örgütün teknik ve fiziksel şartlarının değişmesini örgütsel verimliliği etkilerini ortaya koymak için yaptıkları Hawthorne Anlaşması insan ilişkileri kuramını ortaya çıkarmıştır. Davranışsal yaklaşım. Davranışsal yaklaşımın öncüsü olan Douglas McGregor'a göre örgüt içerisindeki yöneticilerin davranışları diğer bireyleri algılama biçimi ve görüş şekline bağlıdır. 3. Modern yönetim kuramı. Modern yönetim kuramı aksine örgütü çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele alan bir kuramdır. Modern yönetim kuramı karmaşık insan kavramını ortaya koymuştur. Modern yönetim kuramının temelini iki ayrı yaklaşım oluşturmaktadır. Sistem yaklaşımı. Sistem yaklaşımı modern yönetim kuramının temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım tek başına yeni bir bilimsel disiplin olmaktan çok, belirli olayların, durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı, bir metot ve bir yaklaşımdır. Durumsallık yaklaşımı. Durumsallık yaklaşımı kendinden önce gelen yaklaşımların bir sentezidir. Yönetim görevleri. Yönetimin 4 önemli temel görevi vardır. Bunlar 1. Örgütün önceden belirlediği hedeflere ulaşması, 2. Çalışanları yönetme, 3. Örgütün amaçları doğrultusunda verimliliği ve etkililiği, 4. Yönetim işlevlerini yerine getirmedir. Yönetim kuramları. 1. Planlama. Planlama, yöneticilerin örgütsel hedefleri belirlediği, belirlenen faaliyetlerini yerine getirmek üzere belli kişilere veya birimlere sorumluluk verdiği ve düzenli olarak işletme planlarını gözden geçirdiği biçimsel bir süreç olarak tanımlanabilir. Planlama sayesinde gelecekte gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin önceden kararların alınması söz konusudur. Planlama sayesinde örgüt, amaca dönük olarak kullanılacak olan farklı yöntemlerin olası sonuçlarını da öngörebilir. Planlama, denetim sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Planlama, geleceğe bakışı ifade eder. 2. Örgütleme. Örgütleme, örgütsel amaçlara ulaşmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Örgütleme fonksiyonunun yerine getirilmesi, yöneticilerin temel sorumluluklarından bir tanesidir. 3. Yöneltme. Yöneltme kavramı, örgütsel amaçlara ulaşmak üzere işletme içerisinde çalışan bireylerin güdülenmesi, etkilenmesi ve yönlendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Etkin bir yöneltme sisteminin varlığından söz edebilmek için olması gereken koşullar, örgüt içerisindeki ekip ruhunun geliştirilmesi, yöneticilerin personelini tanıması, yöneticinin çevresine iyi bir örnek teşkil etmesidir. 4. Denetim. Denetim, hedefler üzerinden işletme performansının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Örgüt içerisindeki denetim süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Denetim sürecine ait bu aşamalar, standartların belirlenmesi, performansın ölçülmesi, performansla standartların karşılaştırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve düzeltici adımların atılması. Yönetici, yönetici, örgütsel amaçlara ulaşmak üzere beşeri, finansal ve bilgi kaynaklarının işletme içerisindeki tahsisini planlayan, örgütleyen, yönlendiren ve denetleyen kişi olarak tanımlanabilir. Yönetici türleri. 1. Yaptıkları işlerin niteliğine göre yönetici türleri. Fonksiyonel yöneticiler, muhasebe, insan kaynakları, satış, finans, pazarlama gibi belli alanlarda uzmanlığa sahip olan çalışanları yöneten yöneticilerdir. Genel yöneticiler, karmaşık birimlerin faaliyetlerinden sorumlu yöneticilerdir. Örneğin, holdinge bağlı işletmelerin tepe yöneticileri genel yöneticiler olarak isimlendirilebilirler. 2. Yönetim kademelerine göre yönetici türleri. Alt kademe yöneticiler, ürünlerin ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticilerdir. Orta kademe yöneticiler, alt kademe yöneticilerin faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmekten sorumludurlar. Üst düzey yöneticiler, örgütün bütüncül olarak yönlendirilmesi üst düzey yöneticilerin sorumluluğudur. 3. Güç kullanım biçimlerine göre yönetici türleri. A. Otokratik yöneticiler, gücü ve karar verme yetkisini kendilerine toplayan yöneticilere denir. B. Özgür bakıcı yöneticiler, grubun kendi amaçlarını belirlemesi ve sorunlarını çözmesi için büyük ölçüde gruba dayanan ve güçten kaçınan yöneticilere denir. Yönetsel beceriler. 1. Teknik beceriler. Teknik becerilerle kastedilen yöntem, süreç, prosedür veya teknik gibi özel bir takım unsurları kapsayan faaliyetlerin anlaşılması ve bu faaliyetlerde yetkinlik sahibi olunmasıdır. 2. Beşeri beceriler. Beşeri beceriler, diğer insanlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışabilme becerilerini temsil etmektedir. 3. Kavramsal beceriler. Kavramsal becerilerle kastedilen analitik düşünebilme, farklı koşulları teşhis ve analiz edebilme, mevcut durumun ilerisini görebilme becerileridir. 4. İletişim, haberleşme becerileri. İletişim becerisi, örgütte belirlenen amaçlara ulaşmak için yazılı veya sözlü bilgi sağlama becerisine denir. 5. Analitik beceriler. Analitik beceriler, sorunların çözümünde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerileridir. 6. Karar alma becerileri. Sorunların tanımlanması ve bu sorunların çözümüne yönelik en uygun adımların seçilmesi becerileri olarak tanımlanabilir. Liderlik kavramı. Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmektir. Liderlik, bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Genel olarak kabul edilen lider özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Lider, yeni liderlerin yaratıcısıdır. İnandırmak için inanmak gerekir. İletişim, liderlerin inandırıcılık sanatıdır. Eylem ve söylem birliği, değişim noktalarını yakalayabilmek, belirsizlikler özgüvenle aşılabilir, liderin özgüveni bulaşıcıdır ve çevresine yayılır, belirsizliği ve riskleri yönetebilmek, değerlerle beslenmeyen kuralların içi boştur. Yönetici olarak sosyal çalışmacı. Sosyal çalışmacıların mesleklerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken nitelikler, bilgi, beceri, tutum, davranış ve mesleki yetkinlikler ana başlıkları altında şu şekilde sıralanabilir. Bilgi, sosyal hizmetin kapsadığı bütün alanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, sağlık etiği ve sosyal etik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, sosyal hizmet kurumları ve sağlıkla ilgili yasal mevzuat hakkında geniş bilgi sahibi olmaları, İletişim ve insan davranışları hakkında geniş bilgi sahibi olmaları, toplumsal yapı ve aile sistemi hakkında geniş bilgi sahibi olmaları, klinik öncesi, klinik ve klinik sonrası çalışmalar hakkında geniş bilgi sahibi olmaları, toplumun gelir olarak yoksul ve muhtaç gruplarına verilecek hizmetler hakkında bilgi sahibi olmaları. Beceri, kuramsal bilgileri staj deneyimlerini uygulamaya dökebilme, toplumsal yapı ve kültürünü tanıma ve uygulamalarda bu yapıyı değerlendirebilme, İletişim ilke ve tekniklerini, yönlendirme tekniklerini kullanabilme, davranış bozukluklarını tanıma, normal olan davranışla normal olmayanı ayırt edebilme, liderlik yapabilme, liderlik becerilerini kullanabilme, sosyal hizmetlerle ilgili yasal mevzuatı bilme, yönetim yapabilme, yurt içi ve yurt dışı araştırma sonuçlarını takip edip eleştirel düşünme, aile ve çocuk mahkemeleri hakkında bilgi sahibi olma, yasal yükümlülük olan sosyal inceleme raporunu hazırlama. Tutum, davranış ve mesleki yetkinlikler. Sosyal inceleme raporu hazırlama, aile ve çocuk mahkemelerinde inceleme yapıp mahkeme heyetine rapor sunma, sosyal hizmet kurumları hukuksal mevzuatı ile yönetim yapma, aile terapilerini yürütme, psikososyal teşhis ve tedavi yapma, birey, grup, aile ve toplum, koruyucu aile ilgili yasal mevzuata göre karar verme, evlatlık edinme ile ilgili yasal mevzuata göre karar verme, korunmaya muhtaç çocuk, yaşlı, özürlü istismar tanımlarına göre mesleki işlevleri yapma, birey, grup ve aile için terapi hizmetlerini yürütme, kendini, bireyi, aileyi, grubu, toplumu tanıma, etkili iletişim becerileri edinme. 1. Aşağıdakilerden hangisi gereksinimlere göre örgüt sıralamasında yer almaz? A. Biçimsel örgütler, B. Mal örgütleri, C. Hizmet örgütleri, D. Güvenlik örgütleri, E. Meslek örgütleri. Çözüm: biçimsel örgütler, toplumsal ilişkilerin ussal bir nitelik taşıdığı anlaşmalara dayanan ve açıkça tanımlanmış yükümlülüklerle şekillenen inanç ve değer paylaşımının göreli olarak zayıf ve belirgin olmadığı, planlı ve amaçlı bir biçimde bilinçli olarak oluşturulan örgütler olup, gereksinimlere göre örgüt sınıflandırmasında yer almaz. Yanıt: A'dır, biçimsel örgütler. 2. Örgüt amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme fonksiyonlarına ilişkin ilke, kural, model tekniklerin sistematik ve bilinçli bir biçimde ustalıkla uygulanması ile ilgili faaliyetlerin tümüne ne ad verilir? A. Örgüt, B. Yönetim, C. Planlama, D. Toplum, E. Grup. Çözüm: yönetim, örgüt amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, koordine etme, örgütleme, yürütme, denetleme fonksiyonlarına ilişkin ilke rol model tekniklerinin sistematik ve bilinçli bir biçimde ustalıkla uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümüdür. Yanıt B'dir, yönetim. 3. Bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı. Yukarıda belirten yönetim yaklaşımları hangi yönetim kuramı içinde yer almaktadır? A. Klasik yönetim kuramı, B. Neoklasik yönetim kuramı, C. Neomodern yönetim kuramı, D. Modern yönetim kuramı, E. Sistem yönetimi kuramı. Çözüm: Klasik yönetim kuramı, işletmenin biçimsel yapısını kendisine inceleme ve araştırma sahası olarak alan, örgüt konusunda ortaya çıkan ilk yönetim kuramıdır. Bu kuram adı altında 3 yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar, bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süresi yaklaşımı ve bürokrasi yaklaşımıdır. Yanıt A'dır. Klasik yönetim kuramı. 4. 1. Bilimsel yönetim yaklaşımı Fayol. 2. Bürokrasi yönetim yaklaşımı Weber. 3. Yönetim süreci yaklaşımı Urwick. Klasik yönetim kuramı yaklaşımı ve öncüleri aşağıdakilerde hangisinde doğru verilmiştir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. Yalnız 3, D. Yalnız 2, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Klasik yönetim kuramı, işletmenin biçimsel yapısını kendisine inceleme ve araştırma sahası olarak alan, örgüt konusunda ortaya çıkan ilk yönetim kavramıdır. Öncüleri Fransa'da Fayol, Amerika'da Taylor, Money ve Reilly, Allen, İngiltere'de Urwick ve Drecht'tir. Yanıt D'dir. Yalnız 2. 5. Satış yöneticileri, üretim nezaretçileri gibi ürün ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticiler aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonel yöneticiler, B. Genel yöneticiler, C. Alt kademe yöneticileri, D. Orta kademe yöneticileri, E. Üst düzey yöneticiler. Çözüm: Genel anlamda alt kademe yöneticiler, ürünlerin ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticilerdir. İşletmeden işletmeye değişmekle birlikte, satış yöneticileri, üretim nezaretçileri gibi yönetim kademeleri alt kademe yöneticiler olarak sıralanabilir. Bu yöneticilere bağlı çalışanlar genellikle ürün ve hizmetlerin üretim etkinliklerini gerçekleştiren çalışanlardır. Yanıt C'dir, alt kademe yöneticileri. 6. Yapılan işin miktarı, çalışanın fiziki kapasitesi değil, sosyal kapasitesini belirler. Yüksek düzeyde uzmanlaşma, iş bölümünün yeterli düzeyde olduğunu göstermez. Çalışanların yönetim ve onun kurallarına birey olarak değil, grup üyesi olarak uyarlar. Yukarıda belirtilen öncüller, hangi yaklaşımın açıklayıcısı olarak verilmiştir? A. İnsan ilişkileri yaklaşımı, B. Davranışsal yaklaşım, C. Yönetim süreci yaklaşımı, D. Bilimsel yönetim yaklaşımı, E. Bürokrasi yaklaşımı. Çözüm: Örgütün teknik ve fiziksel şartlarının değişmesinin örgütsel verimliliği etkilerini ortaya koymak için yapılan Hawthorne araştırması, insan ilişkileri kuramını ortaya çıkarmıştır. Yapılan çalışma sonucunda teknik ve fiziksel şartlarda yapılan olumlu bir iyileştirmenin her zaman verimliliği arttırmadığı tespit edilmiş ve bu aşamadan sonra teknik ve fiziksel faktörler yerini sosyal faktörlere bırakmıştır. Bu araştırmanın sonuçları şöyle açıklanabilir. Yapılan işin miktarını çalışanın fiziki kapasitesi değil sosyal kapasitesi belirler. Ekonomik olmayan ödüllendirmeler işçilerin mutluluğunu etkilemekte rol oynar. Yüksek düzeyde uzmanlaşma iş bölümünün yeterli olduğunu göstermez. Çalışan yönetime ve onun kurallarına birey olarak değil, grup üyesi olarak uyar. Bireyleri teknik, fiziki ve ekonomik faktörlerden daha çok sosyal ve psikolojik faktörler motive eder. Yanıt A'dır. İnsan ilişkileri yaklaşımı. 7. 1. Sistem yaklaşımı. 2. Durumsallık yaklaşımı. 3. Yeni yönetim yaklaşımı. Yukarıdaki yaklaşımlar aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir? A. Klasik yönetim kuramı, B. Neoklasik yönetim kuramı, C. Modern yönetim kuramı, D. Durumsallık kuramı, E. Davranışsal kuram. Çözüm: Modern yönetim kuramında örgütü bir sistem olarak inceleyen yaklaşımlar söz konusudur. Modern yönetim kuramının temelini iki ayrı yaklaşım oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi sistem yaklaşımıdır, ikincisi ise durumsallık yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlara ilaveten ayrıca yeni yönetim yaklaşımlarından da söz edilebilir. Yanıt C'dir, modern yönetim kuramı. 8. Aşağıdakilerden hangisi güç kullanım biçimlerine göre yönetici türlerini doğru sıralamıştır? A. Otokratik yönetici, katılımcı yönetici, özgür bırakıcı yönetici. B. Otokratik yönetici, fonksiyonel yönetici, bağımlı yönetici. C. Demokratik yönetici, katılımcı yönetici, bağımlı yönetici. D. Baskıcı yönetici, alt kademe yönetici, özgür bırakıcı yönetici. E. Otokratik yönetici, demokratik yönetici, bağımsız yönetici. Çözüm: örgütlerin büyüklüklerine, işgal ettiği hiyerarşi kademesine göre güçlerini kullanan yöneticileri, gücün kullanımı biçimine göre otokratik yöneticiler, yöneticiler, katılımcı yöneticiler ve özgür bırakıcı yöneticiler şeklinde kategorize etmek mümkündür. Yanıt A'dır. Otokratik yönetici, katılımcı yönetici, özgür bırakıcı yönetici. 9. Planlama, örgütleme, koordinasyon, denetim, yöneltme. Yukarıdaki yönetimin 5 temel fonksiyonunu açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Fayol, B. Weber, C. Taylor, D. Irwig, E. Allen. Çözüm: 20. yüzyılın başlarında Fransız sanayici Henry Fayol, yönetimin planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim şeklinde 5 temel fonksiyon olduğunu ileri sürmüştür. Fayol'un söylemlerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş versiyonları hala kullanılmaktadır. Yanıt A'dır, Fayol. 10. Grubun kendi amaçlarını belirlemesi ve sorunlarını çözmesi için büyük ölçüde gruba dayanan güçten kaçınan yöneticiler güç kullanma biçimlerine göre hangi yönetici tanımlamasında yer almaktadır? A. Otokratik yönetici, B. Katılımcı yönetici, C. Özgür bırakıcı yönetici, D. Bağımlı yönetici, E. Demokratik yönetici. Çözüm: yöneticiler gücün kullanımı biçimine göre otokratik yöneticiler, katılımcı yöneticiler ve özgür bırakıcı yöneticiler şeklinde kategorize edilebilir. Grubun kendi amaçlarını belirlemesi ve sorunlarını çözmesi için büyük ölçüde gruba dayanan ve güçten kaçınan yöneticiler özgür bırakıcı yönetici türünü ifade eder. Yanıt C'dir. Özgür bırakıcı yönetici. 11. Fayol, yöneticilerin mesleklerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için oluşması gereken nitelikleri 7 bölüme ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir? A. Fiziksel nitelikler, B. Manevi nitelikler, C. Maddi nitelikler, D. Entelektüel nitelikler, E. Yönetsel kapasite. Çözüm: yöneticilerin işleri zaman zaman karmaşık ve çok boyutlu olabilmektedir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde yöneticilerin bir dizi beceriye sahip olması gerekmektedir. Bu beceriler şu başlıklarda toplanabilir: teknik beceriler, beşeri beceriler, kavramsal beceriler. Yukarıdaki şıklarda yöneticinin maddi nitelikleri etkin ve verimlilikte etkili bir unsur değildir. Yanıt C'dir. Maddi nitelikler. 12. Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesi, diğer bir deyişle biçimsel yetki yapısının oluşturulmasına esas alır. Bu yönetim süreci ifadelerinden hangisinin açıklamasıdır? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yönetim, D. Denetim, E. Yöneltme. Çözüm: Henry Fayol, yönetimin planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim şeklinde 5 temel fonksiyon olduğunu ileri sürmüştür. Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesi, diğer bir deyişle biçimsel yetki yapısının oluşturulmasını esas alan fonksiyonsa örgütleme fonksiyonudur. Yanıt B'dir. Örgütleme. 13. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin temel unsurlarından biri değildir? A. Standartların belirlenmesi, B. Performansın ölçülmesi, C. Performansla standartların karşılaştırılması, D. Performansın yükseltilmesi, E. Sonuçların değerlendirilmesi ve düzeltici adımlar atılması. Çözüm: denetim, hedefler üzerinden işletme performansının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Denetim sürecinde bunu gerçekleştirmek için gereken temel unsurlar, standartların belirlenmesi, performansın ölçülmesi, performans ve standartların karşılaştırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve düzeltici adımların atılmasıdır. Yanıt D'dir. Performansın yükseltilmesi. 14. Aşağıdakilerden hangisi X kuramı varsayımlarından değildir? A. İnsanlar sorumluluk almaktansa yönetilmeyi tercih ederler. B. Ortalama insan çalışmayı sevmez ve çalışmaktan kaçmanın yollarını arar. C. İnsan yeterince motive edilirse kendini yönetebilir ve öz denetim duygusunu geliştirebilir. D. Ekonomik çıkarları motivasyonda en etkili faktördür. E. İnsanlar değişiklikten hoşlanmazlar. Çözüm: İnsan yeterince motive edilirse kendini yönetebilir ve öz denetim duygusunu geliştirebilir kavramı X kuramının açıklayıcılarından değildir. Yanıt C'dir. İnsan yeterince motive edilirse kendini yönetebilir ve öz denetim duygusunu geliştirebilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin görevlerinden değildir? A. Örgütün verimliliği ve etkililiği. B. Yönetimin işlevleri. C. Çalışanları yönetme. D. Örgütün önceden belirlediği hedeflere ulaşması. E. Yöneticinin eğitimi. Çözüm. Yönetimin görevleri arasında yöneticinin eğitimi yer almamaktadır. Yanıt E'dir. Yöneticinin eğitimi. 16. Aşağıdakilerden hangisi liderlikle ilgili yanlış bir ifadedir? A. Liderlik bir grup insanı belli amaçlar etrafında toplayabilmektir. B. Liderlik karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve hareketi devam ettirmektir. C. Liderlik bireylerin ortaklaşa ya da vizyon çevresinde bir araya getirerek istekli ve coşkulu bir şekilde amaçların benimsenmesi ve gerçekleşmesini sağlayan enerjik bir süreçtir. D. Liderlik belirlenen amaçları gerçekleştirmek için bir grup insanı harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. E. Çalışanların görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirirler. Yanıt E. Çalışanların görevlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirirler. 17. Sosyal hizmet örgütlerinin uzman oldukları hizmet alanlarına odaklanmaları, finansal olarak verimli ve etkili olabilecek iş birimlerinin yaratılması ve tepkici bir örgütten olabilecek, proaktif olabilen, duyarlı bir örgüt yapısının geliştirilmesi yaklaşımla aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Henry Fayol, B. Weber, C. Dubin ve Likert, D. Hadley ve Young, E. Gardner ve Moore. Yanıt D. Hadley ve Young. 18. Emrinde çalışanlar tüm yetki ve sorumluluğu kendi üzerinde toplarlar. Çalışanlar görevlerini etkileyen koşullardan haberdar değillerdir. Bu nedenle çalışanlar olaylardan habersiz, güvensiz ve korku içindedirler. Yukarıda söz edilen yönetici aşağıdakilerden hangisidir? A. Katılımcı yönetici, B. Demokratik yönetici, C. Otokratik yönetici, D. Baskıcı yönetici, E. Özgür bırakıcı yönetici. Yanıt C. Otokratik yönetici. 19. Modern yönetim yaklaşımının temelini oluşturan bu yaklaşım, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra egemen olmaya başlamış, temelde biyoloji ve fizikte kullanılan bir yaklaşım olmasına rağmen, bu yaklaşım tek başına yeni bilimsel disiplin olmaktan uzak, belirli olayları, durumları ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzıdır. Yukarıda açıklaması yapılan yaklaşıma ne ad verilir? A. Sistem yaklaşımı, B. Modern yaklaşım, C. Durumsallık yaklaşımı, D. Yeni yönetim yaklaşımı, E. Davranışsal yaklaşım. Yanıt A. Sistem yaklaşımı. 20. Örgütü bir bütün olarak değerlendiren, örgütü ilgilendiren hedefleri, politikaları ve stratejileri geliştiren ve günlerinin büyük bölümünü planlama ve yönetme ile geçinen yönetim kademelerine göre yönetici tipi, türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel yöneticiler, B. Alt kademe yöneticiler, C. Orta kademe yöneticiler, D. Üst düzey yöneticiler, E. Fonksiyonel yöneticiler. Yanıt E. Fonksiyonel yöneticiler. 21. Planlama ve örgütleme için az zaman harcarlar, güçlü ve teknik uzmanlığa sahiptir, ürün ve hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumludur. Yukarıda açıklaması yapılan yönetim kademelerine göre yönetici tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonel yöneticiler, B. Genel yöneticiler, C. Alt kademe yöneticileri, D. Orta kademe yöneticileri, E. Üst düzey yöneticiler. Yanıt C. Alt kademe yöneticiler. 22. Çalışanların yüksek performansı için ekonomik ödüllerin sağlanması gerektiğini savunan bu yaklaşım, teşvik edici ücret ya da parça başına ücret sistemini önermiştir. Klasik yönetim kuramı yaklaşımlarının hangisinin açıklaması niteliğinde tanımlanmıştır? A. Yönetim süreci yaklaşımı, B. Bilimsel yönetim yaklaşımı, C. Bürokrasi yaklaşımı, D. Durumsallık yaklaşımı, E. Sistem yaklaşımı. Yanıt B. Bilimsel yönetim yaklaşımı. 23. İyi bir yönetici olmak için sahip olunması gereken özellikleri arasında yer almaz. A. Emrinde çalışanlarla iyi ilişkiler kurma. B. Emrinde çalışanlarla ilgili oldukları konularda görüş alma. C. Emrinde çalışanlara kendi kendine çalışma izni verme. D. Hiyerarşik kademelerde yükseldiği oranda daha çok emir verme. E. Örgütü sık sık yerinde görme. Yanıt D. Hiyerarşik kademelerde yükseldiği oranda daha çok emir verme. 24. Bireylerin ve ailelerin toplumların yaşadıkları çevre koşullarında kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen mücadeleye dayanan dinamik meslek şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Halkla ilişkiler, B. Kamu yönetimi, C. Sosyal hizmet, D. Sosyal bilim. E. Yönetim bilimi. Yanıt C. Sosyal hizmet. 25. Analitik düşünebilme, farklı koşullar teşhis ve analiz edebilme, mevcut durumun ilerisini görebilme, başka bir ifadeyle yöneticinin tüm örgütün karmaşıklığını anlaması, her bir örgütün hedef ve amaçlarına katkısını değerlendirme becerisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknik beceri, B. Karar alma becerisi, C. Analitik beceri, D. Haberleşme becerisi, E. Kavramsal beceri. Yanıt E. Kavramsal beceri. Birinci ayrımın sonu, sayfa 220.